Sevgili 7/24 izleyenleri, Ayaküstü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Yüksel Durgut ve ortağım, sevgili büyüğüm Bülent Korucu ile birlikte haftanın öne çıkan maddelerini, gündem maddelerini sizlere aktaracağız. Ancak bugün sıcak bir gelişmeyle başlamak istiyoruz. Sedat Peker'in sosyal medyaya düşen, YouTube'da yayınlanan bir videosuyla bunu değerlendirmek istiyoruz. Evet, Sayın Bülent Korucu, ne diyorsunuz Bülent abi? Videoyu izlediniz, Sedat
Evet.
Peker'in açıklamalarını izlediniz. Büyük tehditler var. Kimlere neler tehdit etti? Biz bunları bir değinmek istiyoruz. Neler konuşuldu? Ne demek istedi aslında Sedat Peker? Bu videoların devamı gelecek mi? Kimleri hedef aldı? Hemen bir başlayalım sıcak gündemle. Çünkü Türkiye belki bu şu anda sosyal medya üzerinden bu mevzuyu konuşacak ve diğer konularımız da var. Tabii biz bu konuyu aslında planlamamıştık. Bizim diğer konularımız vardı. Onlar da değinecektik. Ancak Sedat Peker'in açıklamaları ön plana çıktı. Yani önce hemen size mikrofonu bırakayım. Buyurun Bülent abi.
Evet, ben daha önce Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Nur İşler kavgalarıyla ilgili yazı da yazmıştım. Konuşmalar da yapmıştım. TRT 24 kanalında o yazı ve videolara da ulaşabilir insanlar. Mehmet Ağar'la ilgili de bir portre yazmıştım. O da en çok okunan, en çok izlenen yazılardan bir tanesi olmuştu. Şurası bir gerçek ki hem bütün dünyada bu böyledir ama Türkiye'de çok daha fazla. Şayet devlet mafyaya yol vermezse mafya bu kadar rahat cirit atamaz, bu kadar rahat operasyon yapamaz, kendisini ispatı vücut edemez. Diğer ülkelerde de bu böyledir. Muhakkak devlet içerisinde bir kısım destekler bulur, insanlar satın alır. Bazen de devlet aslında mafyaları kullanır. Bir kısım bizzat kendi memurlarına yaptıramayacağı kirli işleri mafyalara yaptırır. Bir perdedir aynı zamanda mafya, o devletin kirli işlerini yapmak için. Bu daha çok Gladio döneminde NATO ülkelerinden bildiğimiz bir şey. Ama Gladio'nun deşifre olmasından sonra Gladio'sunu tasfiye eden devletler, İtalya gibi, İspanya gibi devletler, mafya ile aralarına daha kalın perdeler koydular. Türkiye'de ise tam tersi oldu. Gladio'sunu deşifre etmediği için, tasfiye etmediği için mafya ile arasındaki ilişki hep görünür bir biçimde devam etti ama hiç bu kadar açık aleni olmamıştı. Ben mafya ile devletin arasında, Türk devleti arasındaki ilişkiyi bir metres ilişkisine bugüne kadar benzetiyordum. Yani ilişkiyi herkes bilir ama kesinlikle nikah kıyılmaz, resmiyete intikal etmezdi. Ama AKP ile birlikte birçok şey değiştiği gibi bu da değişti ve mafya ile devlet nikah kıymaya başladı. Erdoğan rejimi açık aleni bir biçimde hangi mafyayı tercih ettiğini, hangi mafyaya mavi boncuk verdiğini, hangi mafya ile iş tuttuğunu aleni bir biçimde ilan etmeye başladı. Bu daha önce çok daha usturuplu, daha böyle perdeler arkasında yapılan bir işaretleşmeydi. Yani daha önce de insanlar bilirdi mesela işte Alaaddin Çakıcı çok aktif olduğu dönemde herkes onun arkasında devletin olduğunu, devletin mavi boncuğunun Alaaddin Çakıcı'da olduğunu bilirdi. Ama Çakıcı haddini aştı, çok ileri gitti. İşte Futbol Federasyonu seçimlerinden Beşiktaş Kongresi'ne, oradan Türkbank ihalesine açık aleni bir biçimde müdahale etmeye başlayınca devlet ipini çekti ve çok oluyorsun dedi onu. Yaklaşık bir 15-16 sene cezaevinde misafir ettiler. AKP döneminde mavi boncuğun sahibi mafya lideri olarak Sedat Peker ön plana çıktı. Hatırlıyorsanız mitingler yapan, AKP'nin muhaliflerini tehdit eden, kanınızda banyo yapacağız deyip hiçbir şekilde ceza görmeyen, silahların çağrısı yapıp takipsizlikle kurtulan bir adamdı. Sonra bir anda devlet içerisindeki bir kısım dengeler değişti ve devlet mavi boncuğu Sedat Peker'den aldı. Alaaddin Çakıcı'ya tekrar verdi. Sedat Peker'e de kaçmak düştü. Önce üniversite tahsiline gidiyorum diye bir yalan uydurdu. Sonra bunun gerçek olmadığını bizzat kendisi itiraf etti. Evet.
Şimdi
Ve
iktidar ortağı, ben burada arada bir soru sorsam, iktidar ortağı MHP'nin, yani Devlet Bahçeli'nin has adamlarından birisi Alaaddin Çakıcı. Sonuçta yani Alaaddin Çakıcı da şu anda tertemiz, pampak bir adam değil sonuçta. Yani bir şekilde eli kolu yine devletin içerisinde, diğer bir kolu yine mafyanın içerisinde. Bir taraftan MHP Alaaddin Çakıcı'yı kolluyor. Diğer taraftan bir Mehmet Ağar olayı var. Ama devletin içerisinde de Mehmet Ağar'la birlikte, Mehmet Ağar'ın Erdoğan'la birlikte pozları var. Bir şekilde oğlu zaten Elazığ milletvekili, AKP'den bir milletvekili. Bir çekişme ortamı var. Sedat Peker'le Mehmet Ağar çekişme ortamı var. Pekala, devletin içerisinde Erdoğan'a yakın olarak Sedat Peker'i tam olarak düşman addeden kim var?
Sedat Peker'in söylemlerinden hareketle söyleyecek olursak, daha önceki videosunda da bu videosunda da Berat Albayrak'ı işaret ediyordu. Pelikanlar dedi bu seferki videosunda. Dikkat ettiysen Mehmet Ağar ve Pelikanların ortak operasyonu, daha doğrusu taşeronluğunda bir operasyona muhatap olduğunu, maruz kaldığını söylüyor. Taşeron kelimesi burada benim dikkatimi çekti. Mehmet Ağar ve Pelikanlar taşeronsa, o zaman ihalenin gerçek sahibi kim? Gerçekten Sedat Peker'e operasyon çekenler kim diye sormak gerekiyor. Bugünkü videodan ben biraz yürümek istiyorum. Bugünkü video, geçmişini kısaca özetledim olayın. Bugünkü videoda ilginç satır başları var. O satır başlarına dikkat ettikten sonra, o satır başlarına dikkat çektikten sonra, bunlar taşeronsa projenin gerçek sahibi kim sorusu biraz daha anlamlı hale geliyor. Sedat Peker aslında bütün mafyatik ilişkilerde olduğu gibi konuşacağım tehdidinde bulunuyor, konuşmuyor. Sadece bildiklerinin ucunu gösteriyor ve şayet beni konuşmak mecburiyetinde bırakırsanız konuşurum ve bundan herkes zarar görür diyor. Benzer bir şeyi Ergenekon suçlusu olarak, daha doğrusu Ergenekon zanlısı olarak cezaevinde yatarken yapmıştı. Mesela o dönemde de Hanife Avcı ile ilgili ilginç şeyler söylemişti. Hanife Avcı'nın itirafçıları kullandığını, bu itirafçıları koruduğunu, bu itirafçılara cinayet işlettiğini, itirafçıları İstanbul'a gönderdiğini ve kendisine emanet ettiğini, fakat itirafçıların bir kısım suçlara bulaştığını gördükten sonra onları korumaktan vazgeçtiğini, bunu gerekirse mahkemede anlatabileceğini söyleyen bir röportaj vermişti Aksiyon dergisine. Ve Ergenekon'un yöneticilerinden birisi Hanife Avcı demişti. Sonra mahkemede konuşmadı, herhangi bir şekilde ifade de vermedi. Şimdi de benzer bir şey yapıyor. Beni konuşturmayın, beni kurtarın, bana karşı giriştiğiniz bu operasyonları durdurun, yoksa konuşurum diyor. Bunu fiziki bir işaretle de gösteriyor. Masasında Omerta isimli bir kitap duruyor. Bunu bizzat göstermeye çalışıyor. Omerta mafyadaki suskunluk yeminidir biliyorsun. Ne olursa olsun kesinlikle konuşmayacaklarına dair yemin ederler. Bu kitabı gösteriyor olması, ben yeminime sadığım ama beni çok zorlarsanız dünyayı yakarım diyor. Zaten dünyayı yakarım cümlesini de bizzat kurdu video sırasında biliyorsun. Evine yapılan baskından dolayı, kızının yaşadığı sıkıntılardan dolayı. Ki o baskın sırasında hepimiz buna karşı çıktık. Ben de tweet attım. Haber, bu konuda haberler yapıldı. Yani evinde olmadığı bilinen bir adamın evine ağır silahlı, silahlarla donatılmış polislerin baskın yapması, gece vakti baskın yapması, çocukların odasına girmesi filan, bunların hepsi bir şovdu, bir gözdağıydı, yanlıştı. Kime yapılırsa yapılsın yanlıştır. Bunu son zamanlarda, son 4-5 yıldır Hizmet Hareketi'ne mensup insanların evlerine karşı girişilen operasyonlarda görüyoruz. O da yanlıştı, bu da yanlış. Yani Mehmet Ağar'ın Sedat Peker'in çocuklarının odasına o ağır silahlarla polislerin girmesi ve bunu da kameraya çekmeleri, bunu bir şov olarak yansıtmaları yanlıştı. Bundan bahsederken bunu vesile kılarak aslında bir taraftan haklı bir tarafı var. Gerçekten bundan dolayı öfkelenmiş de olabilir ama yaklaşık 1,5 ay oldu. Öfkesini 1,5 ay sakladığına göre demek ki bugün konuşmasının farklı bir amacı var. Yoksa ilk gün çıkardı, en azından bir tweet atardı. Çocuklarının o acısına sahip çıkardı. Bugün o çocuklarına yönelik hareketin öfkesinden ziyade planlanmış bir çıkış olarak görüyorum ben bunu. İki masasındaki kitapla birlikte ben suskun kalacağım, yeminime sadık kalacağım. Ama beni çok zorlarsanız da dünyayı yakarım. Siz beni yakarsanız ben de herkesi yakarım, hepinizi yakarım. Bu düzeni deşifre ederim. Bu düzenin taşeronlarını ve başındaki insanları deşifre ederim. Bu tehdidi savurmuş oldu. Bu olayı anlatırken
Mehmet Ağar'ın oğlu üzerinden de aslında bir şekilde vuruyor. Tolga Ağar'ın Erdoğan'a karşı işte Allah geliyor benzetmesiyle de bir şekilde aslında mesaj veriyor.
Tolga Ağar'ın aslında daha başka bir hakkında suçlama var. Onu mesela es geçiyor. Bu hala bir anlaşma zemini aradığını gösteriyor Sedat Peker'in. Tolga Ağar'dan bahsedecekseniz öldürülen Kırgız gazeteci genç kızdan bahsetmek gerekir. Asıl Tolga Ağar'la ilgili suçlama bu. Örtbas edilmiş bir cinayet olduğu bir yerel televizyonda çalışan Kırgız genç kadının, genç gazeteci kadının ölümüyle ilgili çok ciddi şüpheler var ve bu şüpheler de Tolga Ağar'ın üzerinde merkezleniyor, toplanıyor. Bundan bahsetmeyip sadece aslında etik bir meseleden bahsetmesi, yani işte Erdoğan'a Allah dediği gibi bir olaydan bahsetmesi, hala anlaşmaya açık olduğunu ve vurucu, öldürücü darbelerden sakındığını gösteriyor Sedat Peker'in. Kızıyla ilgili olayı anlatırken verdiği ilginç bir örnek var. İlginç bir olayı daha anlatıyor. O da evine gelen iki bankacıdan söz ediyor. Örgütü ve işte şirket diyor belki buna. Şirketiyle ilgili çok büyük bir atılıma vesile olabilecek, çok büyük bir imkandan bahsediyor. Mafya belirli bir aşamadan sonra bir iş adamı şeyine bürünür, kılığına bürünür. Zaten Sedat Peker'e de izleyicilerimize hatırlatmak lazım. Milliyet gazetesi yılın iş adamına benzer bir ödül de vermişti. Yani Sedat Peker'den bir iş adamı çıkarmaya çalışmışlardı zaten AKP ile birlikte olduğu dönemlerde. Fakat işte ipi çekildikten sonra, kalemi kırıldıktan sonra da bence Çakıcı gibi hikayesi birbirine benziyor. Çakıcı ile ilgili tarihten bahsederken haddini aştı, gücü kendinde vehmetti ve ileriye gitti, kendini devletin yerine koydu. Onun için geri çekildi, cezaevinde bir müddet misafir edildi demiştim. Sedat Peker de aynı konuma düştü. Kendisini destekleyen devlet içerisindeki güçleri zor durumda bırakacak kadar pervasız, çok aleni bir biçimde ortada dolaşmaya başladı. Bir siyasi figür gibi, bir sivil toplum lideri gibi davranmaya başladı. Ama bunun da ötesinde çok açık aleni tehditlerle işte kan banyosu yaparız, silahlanırız vesaire filan gibi tehditlerinden dolayı çok ileri gittiği değerlendirildi ve bence kalemi kırıldı, biraz geriye çekildi. O iki bankacı ayrıntısı önemliydi. Mehmet Ağar'dan söz ederken dediğim gibi bilgilerin sadece bir kısım uçlarını gösteriyor. Sadece bir teaser veriyor. Bir reklam cümlesi geçiyor ama gerekirse bunları da konuşuruz diyor. Mesela şey ilginçti. 90'lı yıllarda bize yaptırılanları da konuşacağız. Bize yaptırılmak istenenleri de konuşacağız dedi. 90'lı yıllarda ne yaşadık biz? Kürt siyasi hareketine dönük bir yargısız infaz süreci yaşandı. Bir liste dolaştı ellerde. Başbakan Tansu Çiller'in de hatta bir konuşmasında söz ettiği bir listeden bahsedildi. Bir kısım Kürt iş adamları PKK'ya destek verdikleri gerekçesiyle kaldırıldı, yani kaçırıldı, sorgulandı. Sonra Sakarya'da Sakarya Hendek üçgeninde şeytan üçgeni diye adlandırılan daha sonra bir yerde infaz edilerek bırakıldı. Ki o dönem oralarda görev yapan kişi de Veli Küçük'tü. Yani bunun bir derin devlet operasyonu olduğu, Kürtlere karşı bir gözdağı olduğu, hemen paralelinde köylerin yakıldığını da düşünürsek, Kürtlere karşı sadece PKK'ya değil, Kürtlerin tamamına dönük bir sindirme ve bir gözdağı hareketi vardı. Sedat Peker o günleri de anlatırım diyor. O günlerde bize yaptırmak istediğiniz ve yaptırdıklarınızdan da bahsedeceğim diyor. Artı biraz daha ağırla ilgili somut bilgiler veriyor ama orada da sadece teaser geçiyor. İşte Acarkent'teki bir çatışmadan, bir çökme olayından bahsediyor. Belli ki birisini silahla tehdit etmişler ve malına çökmüşler. Bununla ilgili bilgiler vereceğim diyor ama ilginç bir şey daha söylüyor. Diyor ki tapeler, ses kayıtları, her şey mevcut. Bunları açıkladığımda her şey ortaya çıkacak. Tapeler, ses kayıtları mevcutsa bu bir kanuni dinleme, yasal bir dinleme söz konusu demektir. O yasal dinleme ile elde edilmiş bilgilerin mahkemede kullanılması lazım. Şayet kullanılmayacaksa da kanuna göre ortadan kaldırılması gerekiyor. Anlaşılıyor
Bülent
ki
abi
devlet...
şey var. Altın baştan bahsediyor, altın başlardan. Bu geçen sene
Acarkent'teki.
sanırım Ali Altınbaş, evet, o itiraflarda yer alanlarda akaryakıt istasyonları olan ve işte bankaları ve gemileri olan. Ben tabii bu akaryakıt yani altın başlardan bahsederken işin bir şekilde petrol kısmı da var. Çünkü geçen sene, geçtiğimiz sene bir operasyon düzenleniyor Eylül ayında. Ve işte Peker'in iddia ettiği kişi Ali Altınbaş gözaltında bulunuyor. İşte operasyonun nedeninde işte şebeke kurularak akaryakıt kaçakçılığı yapılması gösteriliyor. Yani akaryakıt işin içerisine akaryakıt girdiğinde bir şekilde Suriye'de yapılan akaryakıt kaçakçılıklarından dolayı damat Berat'ın da ismi bu şekilde hep gündeme gelmişti. Çünkü oranın kontrolü tamamen kendisinde diye. Bu çekişmenin de bir arka planında bu olabilir mi?
Evet, çok yerinde bir hatırlatma Yüksel Bey. Mehmet Ağar bu ilişkilerin hepsinin odağındaki kişilerden bir tanesi. Hepsini biliyor ve biraz yani hep belki aynı cümleyi tekrar ediyorum. Beni konuşturmayın diyor. Açıkçası bunu söylüyor. Beni konuşturmayın. Bütün bu ilişkileri yani petrol kaçakçılığından tutun AKP'nin ve AKP ile iş tutmuş derin devletin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökebilirim diyor. Benim dikkat çekmek istediğim diğer konu zaten buydu. Devlet içerisinde birileri hala Peker'e yatırım yapmaya devam ediyorlar. Hala Peker'le iş tutmaya devam ediyorlar. Zaten Peker de başlangıçta söylüyordu. Birileri bana taahhüt etmişti. İşte azıcık daha dişini sık. Çünkü uzunca bir süredir suskunluk içerisindeydi. Biz Nisan gibi bir tarihte seni buraya davet edeceğiz ve bu sorunları çözeceğiz. Beni mevcutlu götüreceklerini hiç düşünememiştim diye espri değeri. Şayet bu olayın yani Altınbaş olayının Acarkent'teki çökme olayının tapeleri Sedat Peker'in elinde ise devlet içerisinde birileri bunları saklıyor ve Sedat Peker'e servis yapıyor demektir. Bu da hala devlet içerisinde Sedat Peker'e yatırım yapan, Sedat Peker'e oynayan birilerinin de mevcudiyetini gösteriyor. Bunu zaten saklamıyor da Sedat Peker açıkça söylüyor. Yani ilk yayınladığı videoda kendisine hakkındaki soruşturmanın, çok gizli soruşturmanın getirilip gösterildiğini söylüyordu. Bu böyle basit bir polis memuru gibi anlatıyor ama basit bir polis memurunun yapabileceği bir şey değil. Bir polis memurunun ulaşabileceği bir bilgi de değil şayet bu kadar gizli bir soruşturma yürütülüyorsa. Sedat Peker
Şey,
ağrı anlatmaya... Buyurun.
pardon abi şey çünkü yani Altınbaş'ı biz konuşurken tam bitirmeden çünkü İran petrollerinin dünyaya bir şekilde el altından pazarlamasında etkili olan şirketlerden birisi. Çünkü bunu şu anda Peker biliyor. Olayın ucu bir şekilde Reza Saraf gibi mesela. Reza Saraf da hiç konuşmadı konuşmadı. Ne oldu? Amerika'ya gitti. Bütün her şeyi anlattı. Sonra Türkiye yani Cumhuriyeti'nin demeyelim Erdoğan'ın başına bir şekilde musallat olmuş oldu. Her şeyi anlattı. Peker bunu yapar mı? Yani işin sonunda şu anda yurt dışında gelir Amerika'ya her şeyi anlatır mı? Nasıl bu işlerin düzenlendiğini anlatabilir mi mesela?
Ya Peker bir Reza Zarrab değil, daha bir adam. Reza Zarrab bir anlamda mafyalaşmış Daha sonra mafyalaşmış bir adam. Sedat Peker kendisi ve ailesiyle ilgili çok ciddi tehditler görürse bunu yapar. Reza Zarrab da zaten bu tehditler karşısında gitti, konuştu. Yani AKP hükümetinin, Erdoğan'ın daha doğrusu, kendisiyle işi bittikten sonra mal varlığına çökebileceği ya da hatta canına kastedildiğine dair şeyler vardı, iddialar vardı, imalar vardı. Reza Zarrab canına bile kastedildiğini düşündüğü için gidip en güvenli liman olarak gördüğü Amerika'ya sığındı ve orada itirafçı olarak kendisini garantiye aldı. Sedat Peker tek başına bir adam değil. Kendisiyle birlikte hareket eden insanları çok kolay Türkiye'de zor durumda bırakmak istemeyebilir. Çünkü hala o insanlara muhtaçlığı devam ediyor. Hala o insanlara ihtiyacı var. Türkiye'de devam eden bir kısım işlerini o insanların takip etmesi gerekiyor. Ya da bir gün Türkiye'ye dönecek olursa o insanlarla birlikte iş yapmaya devam edecek. Kesinlikle artık bütün umudunu kesmesi gerekiyor. Yani Türkiye'ye dönme umudu sıfırlanırsa ve Türkiye'nin kendisini maddi manevi ya da hem ekonomik hem bedensel olarak ortadan kaldırmaya ahd ettiğini, bu kararı verdiğini düşünürse ancak bu tür bir itirafçılığa gidebilir. Ama yani konuşturmayın beni demesinin altında yatan şey, ben konuşurum ve hepinizi yakarım siz beni yakarsanız diyor. Mübariz Mansimov olayını anlatıyor Mehmet Ağar bahsinde yine. Mübariz Mansimov bir iş adamı, Azerbaycanlı bir iş adamı. Bilal Erdoğan'la, Erdoğan ailesiyle ticari ilişkileri de olan, gemi ticaretinin de birlikte yaptığı bilinen bir kişi. Ona da bir operasyon çekildi, tutuklandı, aylarca tutuklu kaldı. Şimdi gerçi tahliye edildi ama ceza verildi. Cezasının onanmasını bekliyor. Bir kısım mal varlığına çöktüler. Bunların Türkiye içerisindeki taşeronu Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar'ın devlet içerisindeki adamlarıydı. Ama asıl bu kadar basit olamayacağını, çünkü Azerbaycan'da güçlü bir adam Mübariz Mansimov. Azerbaycan'da kaleminin kırılmış olması gerekiyor. Daha büyük resme bakacak olursak da Rusya ile bir kısım çekişmeler ve çatışmalar yaşadığını, asıl kalemi kıran büyük patronun Rusya olduğu söyleniyor, konuşuluyor ve bu ciddi olarak ben de ciddi alternatiflerden, önemli gerekçelerden, sebeplerden biri olarak bunu görüyorum. Yani Rusya ile Mübariz Mansimov arasındaki bir çatışmadan ya da Rusya kendisine atılmış bir kazıktan endişe ediyor ya da bunu tespit etti herhalde ki. Yani o coğrafyadan bir insanın bu kadar büyük bir balığın mallarına çöküyorsanız, onu cezaevine atıyorsanız, oradaki gelişmelerden bağımsız olamaz. Burada sadece devlet içerisindeki ağırın elemanları taşeron olarak kullanıldı. Karşılığında da Bodrum'daki marinaya çökmüş oldu Mehmet Ağar. Bodrum'daki marina çok kıymetli bir marina. Mehmet Ağar'ın oğlunu işletme müdürü olarak Mansimov işe almıştı. Sonra Mehmet Ağar geldi, orada oturdu. Sonra adamı kovdular, çöktüler buraya. Bu şu anda tarihi bir fotoğraf görüyoruz. Bu aslında Alaaddin Çakıcı'nın derin devlet tarafından tekrar mavi boncukla ödüllendirildiğini, onurlandırıldığını gösteren fotoğraftı. Mehmet Ağar, yanındaki solundaki gözlüklü kişi Engin Alan, emekli kor general, MHP'de siyaset de yapmıştı. Ergenekon davasında tutuklu yargılanan generallerden bir tanesiydi. Onun yanında da Korkut Eken, bu devlet mafya ilişkilerinde odak noktalardan bir tanesiydi, santral kişilerden bir tanesiydi. Hem emniyet içerisindeki özel harekat polislerini eğiten hem de mafya içerisindeki tetikçileri eğiten özel harpçi bir emekli asker. Hem MİT'te görev yaptı hem emniyette Mehmet Ağar'ın danışmanı olarak görev yaptı. Özel harekatçı Mehmet Ağar'ın tetikçi olarak kullandığı özel harekatçılar, ama hem onları eğitti hem de mafyayı eğiten kişi olarak biliniyor. Bu fotoğrafa bir cevap aynı zamanda Sedat Peker'in konuşması. Şeyin yani o mafya içerisindeki şeyle Çakıcı'nın bir patron olarak atanması mafyanın büyük babası olarak atanması seremonisiydi bu fotoğraf aslında, bu görüşme. O seremoniye olan tepkisini de dile getirmiş oluyor Sedat Peker bu konuşmasıyla birlikte. O fotoğrafın cevabı da diyebiliriz bugünkü konuşmasına. Nihayetinde son buyurun.
Yani aslında çok derin bir mevzu. Konuşulabilecek, siz bu konuda epeyce bir tecrübeniz de var. İsimler konusunda da çok iyisiniz. Aslında şöyle bir olay var. Sedat Peker düne kadar işte oluk oluk kan akıtacağım diyen birisi. Ama bugün şu anda adalet arayan, adalet isteyen, adalet için herkese lazım olduğu bir anda böyle bir video paylaşmasını siz nasıl şey yapıyorsunuz, yorumluyorsunuz?
Ama bildiğimiz anlamda bir adalet aramıyor. Gene kendi bulunduğu alanda, kendi ilişkileri ve o sektör içerisinde bir adalet arıyor. Yani bildiğimiz yargıya gidip konuşmuyor mesela, ya da işte yargısal bir süreçten bahsetmiyor. Zaten Türkiye'de yargısal süreç diye bir şey yok artık. Siyasetin tamamen bunu koalisyon ortakları, Doğu Perinçek kullandığı için biz de rahatlıkla kullanabiliriz. Ya siyasetin köpeği olmuş bir yargıdan söz ediyoruz. Onun için orada aranabilecek bir adalet yok. Bunu en iyi şekilde de Sedat Peker biliyor. Onun için kendi raconu içerisinde, kendi sektörü içerisinde adaleti arıyor. O sektörün, o raconun kurallarına göre adalet arıyor. Bu kurallar da beni yakarsanız ben de sizi yakarım kuralı. Çok zorlarsanız ben de konuşurum kuralı. Bunu şey yapıyor aslında, gündeme getiriyor. Yoksa aradığı bir adalet yok. Vurguladığı, bana bu operasyonu yapan kişiler Mehmet Ağar ve Pelikan cephesi diyor. Pelikan aslında bir paravan, biliyoruz. Yani Pelikan dediğimiz sosyal medya hesaplarından trollük yapan bir grup günah keçisi. Yani Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlıktan indiren de o Pelikan bildirisi değildi. O Pelikan bildirisi sadece Ahmet Davutoğlu'nu sosyal medyada, toplum içerisinde bir sosyal linçe, bir toplumsal linçe maruz bırakabilmek için sadece bir kıvılcımdı. Kıvılcımın ateşlenmesiydi, bombanın fitilinin yakılmasıydı. Pelikan'a olduğundan fazla bir anlam yüklemek doğru değil, ama Pelikan'ın arkasındaki güç Berat Albayrak ve elbette ki Recep Tayyip Erdoğan. Yani Recep Tayyip Erdoğan bazı işleri ailesinden bazı fertler aracılığıyla takip ediyor. Pelikan işini de, Pelikan tetikçiliğini de Berat Albayrak aracılığıyla takip ediyor. Tam Berat Albayrak çok güçlendi, işte kabineye geri döndü iddialarının konuşulduğu günlerde Sedat Peker'in bu videoyu çekmiş olması önemli. Biliyorsun yakın zamanda kabinede önemli değişiklikler oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Yaklaşık 9 milyon liralık bir dezenfektan satışı olmuş devlete. Biraz da pahalı fiyattan satmış. Normal şartlarda AKP'liler için çerez parası bile değil. Bunun için bir bakan yemek çok komik geliyor insana. Yani deveyi hamuduyla götüren, milyarlarca doları yandaş müteahhitler eliyle belli havuzlara aktaran bir organizasyon, bir suç organizasyonu artık AKP. Bunların 9 milyon lira gibi küçük, böyle çerez parası niteliğindeki bir paradan dolayı bir bakanı kellesine almış olmaları komik. Başka bir açıklaması yok. Sadece o operasyonu yapmak istediler. Berat Albayrak kabineye dönecek mi, partiye dönecek mi, genel başkan olacak mı tartışmaları vardı. Bunların hiçbirisi olmadı, kabineye dönmedi, ama kabineye gölgelerini sokmaya başladı. Daha etkin olduğunu göstermeye başladı. Ticaret Bakanı yapılan Mehmet Muş, daha önce de birkaç defa söylemiştim ben, Berat Albayrak'ın neredeyse ofis boyu, neredeyse özel kalemi, her türlü kişisel işini takip eden, ayak işlerini takip eden, doktora tezini yazan şeylerden, kalemşörlerden bir tanesi.
Berat Albayrak, yazışmaları mail, abi diyen.
Evet, yani Berat Albayrak güçlendi ve kabineye geri döndü Mehmet Muş vasıtasıyla. Dediğimiz günlerde Sedat Peker'in de Berat Albayrak'ı ima eden yeniden bir video çekmiş olması Berat Albayrak'ın tekrar devlet içerisinde güçlendiğini gösteriyor ama Berat Albayrak'ın şahsi bir gücü yok. Dünkü çocuk Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan bir kısım operasyonunu, bir kısım kirli işleri Berat Albayrak'ın eliyle yapıyor. Aslında bu operasyonun arkasındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan diyebiliriz. Çünkü ne Pelikan ne de Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'dan bağımsız, ondan ayrı bir kişilik değil, ondan ayrı bir iş değil. Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'ın sadece bir taşeronu.
Türkiye devlet mafya ilişkilerini Susurluk operasyonlarıyla, Susurluk'ta yaşanan kaza sonucunda okumuştu, öğrenmişti, gün yüzüne çıkmıştı. Ama 17-25 Aralık'a ben bağlamak istiyorum. Çünkü 17-25 Aralık sürecinde de Erdoğan'ın tapeleri ni dinlediğimizde işte direkt iş adamlarından verdikleri paralardan memnun olmayan, yani aslında işte Susurluk operasyonunda devlet mafya başka bir yerde, ama bir bakıyorsunuz ki işte 17-25 tapelerinde devlet bizzat kendisi mafyacılık yapıyor. Şimdi artık bu süreci hep aslında mafyanın bir çatışmaların hep olduğu yerler işte Bolu ve Düzce, Düzdemi de derler aslında, yani uyuşturucu kaçakçılığının olduğu yerler. Hep çatışmaların, kavgaların yük olduğu yerlerde hep burasıydı. İşte Ağar döneminde olsun, işte Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı dönemlerinde olsun. En büyük kavgaların, en büyük savaşların yaşandığı yerlerde. Buraları şu anda tamamen devlet kendi kontrolü altına almış oldu. Bu süreçte Sedat Peker'i işte diskalifiye etmesiyle, Alaaddin Çakıcı tamamen susturuldu. Devlet Bahçeli'nin kontrolünde, artık sen sus, emekli ol, kenara çekil babında. Artık biz tek patron, işte saray, saraydan her şeyi yönetiyoruz. Adaletimiz o, işte iş adamlarından alacaklarımızı biz oradan alıyoruz. Uyuşturucudan tutun da akaryakıt kaçakçılığına kadar bütün her şeyi biz oradan yapıyoruz. Bir açıklamaydı aslında bu.
Evet, yani Alaaddin Çakıcı son dönemlerde dikkat ediyorsan sadece belirli kişileri tehdit etmek ve onları susturmaya çalışmak için kullanılıyor. O da özgürlüğünün ve işte gittiği yerlere, ki adliyeye giderken de bir görüntüsü vardı. 8-10 arabalık konvoyla bir devletli gibi gitmenin, o havayı basmanın ahir ömründe hakkında verilmiş ama henüz kesinleşmemiş bir hapis cezası daha var, infazı bekleyen. O tür şeylerden kurtulmuş olmanın bedelini, diyetini Erdoğan ve işte Devlet Bahçeli'nin hedef gösterdiği kişileri tehdit edip, ki bunun içerisinde şey de var, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da
Kemal
var.
Kılıçdaroğlu.
Evet, yani sadece bu işlerle şey yapıyor. Ben izin verirsen bilgisayarımı da şarja takmam gerekiyor. Şarja takmayı unutmuşum. Şarjım bitmek üzere. Sen aslında
Şimdi
diğer
aslında
konulara geçebiliriz.
biz bu programları yaparken bir gün öncesinden konuşuruz sevgili izleyenler. Cumartesi günleri şunu konuşuyoruz. Hangi gündemi biz dile getirelim, hangi başlıkları biz konuşalım diye. Ama Türkiye'nin gündemi, hatta Bülent abiyle konuşurken işte bir yarın sabah tekrar bir kontrol edelim, gündemde ne var ne yok, ona göre tekrar konuşuruz diyoruz. Ama Türkiye'nin gündemi o kadar çok sıcak, o kadar çok hızlı ilerliyor ki biz anında programı başlamadan önce bile işte başlıklarımızı çıkardığımızda neleri konuşalım dediğimizde, işte çünkü yarın bizim için çok önemli, gazeteciler için çok önemli. 3 Mayıs dünya genelinde basın özgürlüğü günü. Bu konuda konuşalım istemiştik. Aslında ilk gündem maddemiz bu olsun demiştik. Ben direkt geçiş yapmış olayım. Bülent abi de bilgisayarı şarja koyuncaya kadar ben kısa kısa bir başlıklarda neden çok önemli, Türkiye neden basın özgürlüğü konusunda sınıfta kalıyor, bunu bir dile getirmekte fayda var. Çünkü şu anda 180 ülke arasında sınır tanımayan gazetecilerin 2021 raporuna göre 180 ülke arasında Türkiye 154. sırada. 2020'de 153. sıradaydı. Şimdi 154. pardon 154. sıraydı. Şimdi 153. sıraya yükseldi. Belarus bir şekilde adım atmış oldu. Yer değiştirdiler. Dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden birisi Türkiye maalesef. AKP hükümetinin devasa propaganda mekanizmalarında dışında kalan gazetecilerin hepsi terörist, hepsi cezaevinde. İşte muhalif seslerin tamamı sistematik olarak susturuldu, susturulmaya çalışılıyor. Biz bunları sürekli olarak yaşıyoruz. Daha 2 gün önce yine Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden Bir Gün gazetesinde yaptığı tehditleri var. Tabii siyasi duruşları nedeniyle şu ana kadar 2000'den fazla gazeteci yargılandı. Bunların içerisinde bizler de varız. Bülent abi sizin de isminiz var. Yayında emeğe geçen arkadaşlarımın da isimleri var. Birçoğumuz içeride cezaevlerinde kaldık. Şu ana kadar da 135 tane gazeteci Türkiye cezaevlerinde mahkum olarak tutuluyor. Tabii 135 rakamı şöyle, yani biz gazeteci kelimesini, yani terimini şöyle ben adlandırıyorum. Sadece eli kalem tutan ya da işte ekrana çıkan bir köşe yazan değil. Yani gazetecilik, o gazeteyi dağıtanından tutun da matbaasında çalışana kadar bizim için hepsi gazeteci. O yüzden rakamlar böyle. 135 tane Türkiye'nin farklı yerlerinde gazete dağıtmış olan kişiler de dahil bunlara. Yani mevcut medya kuruluşlarının %85'inden fazlası şu anda sıkı hükümet kontrolü altında. Hatta biz bunlara yandaş medya diyoruz şu anda Türkiye'de. Kalan %15 ise zaten günlük olarak kapanma riskiyle hep karşı karşıya. Çünkü Türkiye'nin liderleri sosyal medya üzerinden de olsun ya da ekranlar karşısında da olsun, işte siz yalan söylüyorsunuz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz, siz teröristsiniz benzetmeleri hep yapıldı bugüne kadar. Yaklaşık 500 gazeteci ülkeyi siyasi baskı ve kovuşturmalar nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. Onlara başında bizler de varız. Yani bu sadece cemaate yapılan baskılardan dolayı bu 500 rakamı değil, işte solculardan olsun, HDP tarafından olsun, farklı kesimlerden olsun birçok insan var şu anda yurt dışına çıkmış olan. Yani sistematik olarak zaten AKP medyayı susturmuş durumda. Sonuç olarak şu ana kadar 7000'den fazla medya çalışanı işini kaybetmiş durumda. Bunların onlarcası işte fiziksel saldırıya uğramış durumda. Ve çok önemli bir şey, detay vermek istiyorum. Mesela sendikalı yaklaşık 92 bin tane gazeteci var Türkiye'de. Bunların %10'u tamamen mağdur edilmiş durumda. Ben hatta haberini yapmıştım. İşte sanırım yarın belki de TR724'te yayınlanır. Dünyanın en güçlü 14 medya sendikasının imzasını taşıyan bir bildiri var. Bu bildiriyle Türkiye'nin başını çektiği birçok ülkeye işte medya özgürlüğü konusunda telkinlerde bulunuyorlar. Ama orada bir not var. Diyor ki bu sendikaların imzaladığı notta, raporda, biz daha önce Türkiye'ye bu telkinlerde bulunduk, uyarılarımızı bulunduk ama hiçbir şekilde bu uyarılarımız yerine getirilmedi. Her seferinde bunları reddettiler diyorlar. İşte Avrupa Birliği üyesi ve üyelik başvuruları olan 47 ülke içerisinde yapılan bir araştırma. Bu 47 ülkenin içerisinde de yapılan her bir başlığın altında Türkiye hep ön planda gözüküyor. Mesela özellikle RTÜK konusunu ön plana çıkarmış bu rapor. İşte RTÜK bir silah olarak kullanıldığı yönünde bir aktarımı var. Çünkü medyayı kendi, yani hükümet kendi kontrol organı olarak görüyor ve RTÜK'le gazeteleri susturma, işte reklamları kesme, onları tamamen kontrol altına almaya çalışma konusu var. Sosyal medya tehditleri var. Soylu'nun Müezzer Oda TV'deki muhabirlere yaptığı tehditler, siz teröristsiniz açıklamaları var. Hukukun tamamen kişileştirilmiş olduğu başlıkları var. Mahkeme kararlarının hiçbir şekilde uygulanmadığı, bunları yaşadık, Ahmet Altan döneminde de yaşadık. Ben şunu da belirtmek istiyorum şimdi. Biz hep Türkiye'de gazeteciler deyince Avrupa'dan da hep o şekilde görülüyor belki. İşte sadece bir Ahmet Altan değil, Bizim bir Mustafa Ünal'ımız var, Hidayet Karaca'mız var, Mehmet Baransu'muz var, Faruk Akkan'ımız var. Biz bunların her biri bizler için çok değerli gazeteciler. Bizi onlar da hep ön planda tutmaya çalışıyoruz. Kamuya açık alanlarda saldırılar var. Yazdıkları tweetlerde televizyon programlarından dolayı yumruklu saldırıya uğrayan gazeteciler var. Mesela bir Fevzi Yazıcı şu anda cezaevinde ama aldığı ödüller var. Bu, ve ben burada da şunu dile getirmek istiyorum. Bizim kurduğumuz ve içerisinde üye olduğum Uluslararası Gazeteciler Derneği'miz var. Burada 180'e yakın uluslararası gazeteci üyesi var. Biz sürekli olarak, rutin olarak şey çıkartıyoruz, bir dergi çıkartıyoruz, Journal Post dergisi çıkartıyoruz. Bu yarın için de bizim için önemli. Biz arkadaşlarımızın hiçbirisini unutmadık, cezaevindeki arkadaşların hiçbirisini unutmadık. Onlar için elimizden gelen tüm çabayı, mücadeleyi de devam ediyoruz. Bülent abi, siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? O 500 gazetecinin içerisinde siz de varsınız, ülkesini terk etmek zorunda kalan.
Elbette yani ben de henüz iddianamem hazırlanmadı yurt dışında olduğum için, ifademi alınamadığı için ama 7 tane makalemden dolayı başlangıç pazarlık noktasını savcı 3 müebbet hapis cezasından açıyor benim konumumdaki insanlardan ama henüz dosyam tekemmül etmediği için benimle ilgili istenmiş bir şey yok ama diğer gazeteci arkadaşlarımızın dosyalarında onların olduğu gibi benim de bir kısım yazılarım suç delili olarak konulmuş durumda. 7 tane makale. Bu 7 makalenin büyük çoğunluğu 17-25 Aralık sürecindeki yolsuzluklarla ilgili yazılmış makaleler. Yani suçüstü yakalanmış bir siyasi iktidarın hırsızlığını, yolsuzluğunu yazdığınızda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası tehditiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'de medyayı susturarak işe başladı Tayyip Erdoğan. Çünkü bugün kurduğu rejimi temellerini öyle bir medyayla atması mümkün değildi. Bir kısmını ele geçirdi. İşte Milliyet Gazetesi'nin, Hürriyet Gazetesi'nin durumu ortada. Biraz sonra belki arkadaşlar 1 Mayıs'la ilgili konuşurken Milliyet Gazetesi'nin bir küpürünü göndermiştim. Onu koyabilirler. Abdi İpekçi'nin, şimdi de bakabiliriz o küpürü aslında. Abdi İpekçi'nin kemikleri sızlıyordur. 1 Mayıs'ta kuş uçurtulmadı diye başlık koyup Milliyet Gazetesi altında yere yatırılmış üstüne 2 tane polisin abandığı bir fotoğraf koyuyor. Bir kısım medyayı ele geçirerek, ele geçiremediklerini de el koyarak Erdoğan bugünkü rejimini inşa etti, aşama aşama inşa etti. İnsanlar Türkiye'de şunu bilmiyorlar, bunun farkında değiller. Medya özgürlüğü, basın özgürlüğü aslında toplumun özgürlüğü demektir. Medya gece sokakta yanan sokak lambasıdır aslında. Biliyorsun bir sokağa hırsızlar girip arabaları ya da evlere dadanacaklarsa önce çocuklara para verip sapantaşıyla sokak lambalarını kırdırırlar. Sokak lambalarının olmadığı karanlık yerde soygun yapmak kolaydır, adam vurmak kolaydır, her türlü suç işlemek kolaydır. Sokak lambalarıydı, gece aydınlatmasıydı medya aslında. Erdoğan o lambaları patlatarak, o lambaları söndürerek kendi kurduğu suç rejiminin daha kolay icraat yapabileceği bir düzen oluşturmuş oldu. Ve halk bunu fark etmedi, bunu takip etmedi. Belki çağdaş batılı ülkelerle bizim aramızdaki fark bu. Basın özgürlüğünü gazetecilerin özgürlüğü zannettik. Halbuki basın özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür. Şayet gazeteciler ışık tutarlarsa devlet yetkisi kullanan ya da başka güçleri kullanan, sermayeyi kullananlar biraz daha dikkatli olurlar. Yakalanmaktan endişe ederek kurallar ve kanunlar çerçevesinde kalmaya özen gösterirler. Dün 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs'ın hemen öncesinde bir genelge yayınladı biliyorsun İçişleri Bakanı. Hem de onu da birbiriyle de bağlamış olalım. Biraz hızlanalım çünkü Sedat Peker'e plansız bir biçimde çok uzun girdiğimiz için program süremiz uzayacak. Ramazan'da insanların sabrını zorlamayalım. O genelgede ne diyordu? Sosyal olaylarda, toplumsal olaylarda çekim yapmayı yasaklıyor bir genelgeyle. Dün gazetecilerin kameralarına, ses cihazlarına, görev yaparken kullandıkları araçlarına el koymaya, kırmaya, dökmeye çalıştılar. Sadece bu da değil, şu anda bugünümüzde sivil jurnalizm ya da halk gazeteciliği diye bir kavram var. En iyi örneğini, en çarpıcı örneğini Amerika'da gördük. Polislerin öldürdüğü bir zenci, boynuna basarak öldürdükleri Floyd, 14 yaşında bir çocuğun çektiği görüntüler sonunda bütün dünyaya mal oldu. Çok büyük bir dayanışma hareketinin fitilini ateşledi. Hepsinden de önemlisi Amerika gibi bir ülkede, yani polislere genelde korumacı yaklaşılan bir ülke. Polis 3 suçlamaydan birden suçlu bulundu ve cezaya çarptırıldı. Hepsi bu görüntüler sayesinde oldu. Şimdi halkı engellemeye çalışıyorlar ki böyle bir hakları yok. Artı gazetecileri bile engellemeye çalışıyorlar. Böyle bir hakları hiç yok. Çünkü nihayetinde gazeteciler de kamu görevi yapan ve bunu anayasayla, yasalarla korunmuş görevi yapan insanlar. Şimdi nasıl Tayyip Erdoğan devleti kararnamelerle idare ediyor, Süleyman Soylu da genelgelerle idare etmeye başladı. Anayasaya aykırı, kanunlara aykırı, kanunların verdiği haklara aykırı genelgelerle medyayı susturmaya çalışıyor. Niye susturmaya çalışıyor? Çünkü işte bu gördüğümüz görüntüleri insanlar görmesin diye susturmaya çalışıyor. Yani normal şartlarda polis toplumsal olaylara müdahale de edebilir ve çok böyle usturuplu yapabilir bu müdahaleyi. Orantılı güç diyoruz biz buna. Teknik tabirleri de var. Yani karşınızdaki tehdit, ki tehdit de değil, burada insanlar anayasal bir haklarını kullanıyorlar. Gösteri ve yürüyüş hakkı anayasanın teminat altına aldığı, AHİS'in insan hakları sözleşmesinin teminat altına aldığı bir şey. Orada bir taşkınlık ve kanunsuzluk da görüyorsanız orantılı bir güç kullanarak bunu dağıtabilirsiniz de, yani şayet varsa gerçekten kanunlarla korunmuş, sınırı aşıyorsa insanlar. Öyle yapmıyorlar. Kafa göz dalıyorlar insanlara. Neden? Çünkü gözdağı vermek istiyorlar. Bir daha kimse sokağa çıkamaz hale gelsin istiyorlar. Bunu yapan polisler de bireysel olarak, kişisel olarak görüntülenirlerse bunu yapmaktan kaçınırlar. Bunu yapmaktan içtinap ederler. Çünkü yarın bu görüntüler kullanılarak aynı Floyd'u öldüren kişi gibi bunlar da yargılanabilirler endişesi taşıyorlar. Polislere o, yani kanunsuz gücü kullanan, insanları linç etmeye çalışan, sadece sokakta anayasal hakkını kullanarak gösteri yapan insanı öldüresiye döven, kafasını gözünü patlatan, gözünden kanlar akan bir kadın gösterici vardı mesela dün görüntülere yansıyan. Polislere bu korumayı sağlayabilmek için genelgeyle medyayı ve tabii ki halkı, yani halk gazeteciliği yapacak insanları susturmaya çalışıyorlar. Böyle bir örtme operasyonu gerçekleşiyor. Bu da basın özgürlüğüyle doğrudan alakalı. Yani dünkü 1 Mayıs görüntülerine bakarak neden özgür basın olması gerekiyor? Neden medyanın susturulmaması gerekiyor? Çok çarpıcı, yerinde bir örnekti diye düşünüyorum.
Evet, diğer bir konuya geçelim mi, yoksa çok mu uzattık, vaktimizi açtık mı Bülent abi?
Ben kısaca çok önemli gördüğüm bir konu var. Onu anlatayım. Ondan sonra programımızı bitirelim. O da aslında belki ana konumuz bile olabilecek bir maddeydi. Birkaç gün önce AKP mecliste büyük bir skandala imza attı. Bir çek kanunu çıkardı. Daha doğrusu başka torba kanun dediğimiz bir şekilde çalışıyor artık meclis. Bu da yasama kalitesizliğini gösteren önemli göstergelerden bir tanesi. Mecliste bir torba açıyorlar. O torbaya her şeyi atıyorlar ve neyi çıkardıklarını bile bilmeden milletvekilleri bir kısım kanunlar çıkarıyorlar. Bir çek kanunu çıkardılar. Daha doğrusu bir kanuna bir madde eklediler ve çeklerle ilgili bir düzenleme yaptılar. O da 20 Nisan'la 31 Mayıs arasında çeklerin ibraz edilmemesi diye bir kanun getirdiler, bir kural getirdiler. Bu şu anda Türkiye'de ticareti kilitleyen, sabote eden, berhava eden, artık ne diyecekseniz deyin, saçma sapan bir skandala dönüştü. Neden? Çünkü evet, şöyle bir sıkıntı vardı ve o sıkıntının giderilmesi gerekiyordu. Bir kısım insanlar bu pandemiden dolayı, koronadan dolayı çeklerini ödeyemiyorlar ve bu çeklerin den dolayı takibata uğruyorlar. Bu çeklerden dolayı hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Hacizle karşı karşıya kalıyorlar. Bunu biraz gevşetmek, bunu biraz ertelemek doğru uygulamaydı. Talep de bu yöndeydi zaten. Yani karşılıksız çeklerin takibatının ve onlarla ilgili bir kısım hukuki işlemler yapılmasının, ki haciz de bunun içerisinde, ertelenmesi isteniyordu. Ama işte futbolcu Alpay Özalan'ın başını çektiği bir grup AKP'li milletvekili, affedersiniz kulaklığım çıktı, bir grup AKP milletvekili bir kanun teklifi verdi apar topar ve meclisten, zaten AKP'nin bir arka bahçesi olduğu için hiç sorgulanmadan geçti bu kanun teklifi. Türkiye Gazetesi'nin bir şeyini koymuştum, küpürünü koymuştum. Yandaş medya da işte kalitesiz ve yandaş medya olunca böyle oluyor. Bunu bir müjde gibi verdi. Yani şeyin çek kanunu ile ilgili yapılan düzenlemeyi, haberin içerisine de okuyucularımız girip bakabilirler, bir müjde gibi verdi. Neden? Çünkü hem kalitesiz hem de yandaş olunca gözü kör oluyor medyanın. Böyle skandallara imza atıyor. Şimdi ne oldu? Türkiye'de yaklaşık 1 trilyon ya da 1 katrilyon liralık bir çek portföyünden söz ediliyor. Yani bütün ticaret çek üzerinden yürüyor. Çek normalde şeyde Amerika'da nakit para yerine kullanılır, anında tahsil edilir ama Türkiye'de vadeli satışın bir enstrümanı, bir aracı olarak çekler kullanılıyor. Ticaret erbabı kendi arasındaki işleyişi çekler üzerinden yapıyor. Yani ham madde alan kişi çek yazıyor. İşte üreticiden ürün alıp satan perakendeci çek veriyor. Bu bütün ticaret çekler üzerinden dönüyor. Şayet siz bir aylık bir süre içerisinde çeklerle ilgili ibraz işlemini ortadan kaldırırsanız hiçbir çek tahsil edilememeye başladı. Zaten dünden itibaren çekler tahsil edilemediği için, bankalar çeklerin karşılığını ödemediği için esnaf, başta esnaf olmak üzere ama bütün üretici, ve perakendeci sektörü büyük bir kaos yaşıyor. Neden kaos yaşıyor? Çünkü adam o çekini daha önce işte ister toptancıdan aldığı, ister perakendeciden aldığı, ister ham madde üreticisi ise ana üreticiden aldığı çeki tahsil etmesi gerekiyor ki maaşını ödesin, kirasını ödesin, SGK'sını ödesin, vergisini ödesin ve hakeza, yani yapacağı bütün ödemeleri bu çeklerin tahsilatıyla yapabiliyor. Bankalar çek ödemelerini durdurduğu için, kanun böyle diyor çünkü ortada çok açık bir kanunu var, büyük bir kaos yaşandı. Bu kaosu ortadan kaldırabilmek için ne yaptılar? Ticaret Bakanlığı, Mehmet Muş'un bakanlığı bir genelge yayınladı ve karşılığı olan çeklerin ödenmesi talimatı ya da ödenmesini isteyen bir genelge yayınladı. Şimdi bu da ayrı bir skandal. Neden? Çünkü ortada bir kanun varsa o kanunu bir genelgeyle düzeltemezsiniz. Kanun diyor ki hayır, ibraz edilemez çekler. İbraz edilemediği için tahsil edilemiyor. Karşılığı ödenemiyor. Bu skandalı örtbas edebilmek için, bu skandaldan doğan büyük kaosu ve mağduriyeti ortadan kaldırabilmek için bakanlık arka kapıdan dolaşın, karşılığı olan çekleri ödeyin, karşılığı olmayan çeklere de işlem yapmayın gibi bir genelge yayınladı. Bu AKP'nin esnafa attığı, üreticiye attığı, toptancıya attığı, ara kademe üreticisine attığı, hatta büyük sanayiciye, büyük üreticiye attığı çok büyük bir kazık, çok büyük bir gol, çok büyük bir skandal ve çok büyük bir beceriksizlik. Meclisi bu tür böyle kifayetsiz adamlarla doldurursanız, meclisi işlevsiz hale getirirseniz, mecliste bu tür skandallara imza atar ve kendi kalenize gol atmış olursunuz. Yani zaten AKP biliyorsun bu korona sürecinde, pandemi sürecinde esnafa yardım yapmadığı için, esnafa hibe yapmadığı için, sadece kredilerle gözünü boyamaya çalıştığı için, o krediler de ödeme günü geldi işte, çünkü çok uzun bir süreç ve önümüzde de tünelin ucunda ışık görünmüyor. Hele Türkiye'de hiç ışık görünmüyor çünkü aşılama yapılamıyor, doğru dürüst tedavi yapılamıyor. Kapanma diyorsun, kapanma yapılamıyor. Yani DİSK'in hazırladığı bir rapor var. Oradaki rapordan ben birkaç rakam söyleyeyim istersen. Şu anda tam kapanma diyoruz ya, o bile büyük bir aldatmaca çünkü Sektörler bu %61, yani çalışan insanların %61'ine tekabül eden, 16.4 milyon insana tekabül eden sektörler tamamen muaf kapanmadan. Yani 16.4 milyon işçi, çalışan sokağa çıkıyor, işine gidiyor, yan yana oturup diğer arkadaşıyla birlikte çalışıyor. Yaklaşık %22'si 6 milyon çalışanın bulunduğu sektörlerde kısmen muaf. Yani onlar da çoğunlukla işine giden insanlar. Şimdi çalışana destek vermiyorsunuz. Yani kapanmaya bile izin vermiyorsunuz. Çalışmaya devam ediyor o insan. Esnafa destek vermiyorsunuz. Üstüne üstlük bir de esnafa ticareti tamamen sabote edebilecek, ticareti tamamen bloke edebilecek bir kanun çıkarıyorsunuz ve çek uygulamasını bir aylığına donduruyorsunuz. Ve insanlar ne maaşını ödeyebiliyor, ne kirasını ödeyebiliyor, ne elektrik parasını ödeyebiliyor, ne de kendi kişisel harcamalarını ödeyebileceği bir meblağa sahip olabiliyor. Bu büyük bir skandaldı. Bunu pas geçmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için kısaca anlatmış olayım. Yardımlar demişken arkadaşlara bir iki tane küpür göndermiştim. Hızlıca onları da gösterelim istersen. Özgür medya konusunda da bunu konuşmamız gerekiyor. Belki özgür medyanın olması gerektiğini gösteren örneklerden bir tanesi bu. Bakın, Türkiye Gazetesi bunu manşet yaptı. Bir sonraki küpürde de Yeni Şafak Gazetesi'nin sürmanşeti. Hemen hemen bütün yandaş gazeteler kullandı. Dün Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir yalan haberi gazetelerine taşıdılar. O habere göre Türkiye devleri geride bırakarak pandemi döneminde, korona döneminde en fazla likit, böyle kelime oyunları yapıyorlar. İnsanlar bunu anlamaz diye düşünüyorlar. Likit desteği sağlayan ülke olmuş, devlet olmuş ve bütün devleri geride bırakmış. Anadolu Ajansı'nın haberine bakıyorsunuz. Hani nerede bu devler? Türkiye birinci sırada en fazla likit desteği sağlayan, ölülerini sokaklarda yakan Hindistan ikinci sırada. Amerika nerede? Almanya nerede? Yoklar bile, listeye bile girememişler. Şimdi Amerika sadece Mart ayında 1.9 trilyon dolar yardım dağıttı vatandaşlara. Daha doğrusu vatandaşları da değil, vergi ödeyen herkese, yani vatandaş olmasa bile. Daha önce 900 milyar dolar daha dağıtmıştı. İkisini birleştirdiğinizde yaklaşık 3 katrilyon dolar Amerika hibe dağıtmış, vatandaşına yardım, destek dağıtmış. Amerika listede yok. 2 milyar avro Almanya dağıtmış, Almanya listede yok. Ama vatandaşları, ki sadece dün 4 kişi intihar etti Türkiye'de esnaf, 4 tane esnaf dün intihar etti. Kirasını ödeyemediği için, evine ekmek götüremediği için bu ülke ve sokaklarda İnsanların artık ölülerini yakarak gömmeye ya da diğer sağlıklı şartlarda yakmaya imkan bulamadığı için ölülerini sokaklarda yakan Hindistan ikinci sırada, Amerika yok, Almanya yok ve Anadolu Ajansı'nın bu yalan haberini, bu çarpıtmasını bütün yandaş medyalar, kimisi işte manşet yapmış Türkiye Gazetesi'nde olduğu gibi, kimisi Yeni Şafak'ta olduğu gibi sür manşet yapmış. Sabah altlarda, eteklerde iki sütuna, üç sütuna bir haber olarak kullanmış. Niye özgür medya gerekiyor? İşte bunun için özgür medya gerekiyor. Ya vatandaşa, vatandaş evine ekmek götüremezken, esnaf dükkanını kapatırken, hatta esnaf bir günde 4 tane esnaf intihar ederek hayatına son verirken, dünya birincisiyiz, bütün devleri geride bıraktık diye haber yapan bir medyaya mahkum hale geliyorsunuz. Şayet özgür bir medyanız yoksa.
Evet, çek mevzusuyla açıldı. Çek mevzusu kapatalım. AVD'de bir grup Demokrat Partili senatörlerin açıklaması da var. Erdoğan'ın Trump'tan aldığı açık çekin süresi doldu diyorlar. Biz programı kapatalım Bülent abi. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Yarın 3 Mayıs, söylediğimiz gibi Dünya Basın Özgürlüğü Günü bizler için önemli. Cezaevindeki tüm arkadaşlarımızı unutmadık. Onlar için hala dua ediyoruz. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Herkese iyi günler dileyelim.
Evet, iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere haftaya.